Ayrım 34. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdos, Alfonso Ortiz. Sayfa 474. Glooskap, üç dilek bahşeder. Algonian. Ulu Glooskap bile, özellikle insanlar ondan şaklabanlık yapmasını istediğinde, bir üçkağıtçı gibi davranabilir. İnsanların ve hayvanların tanrısı Glooskap'in, yanına gelen kim olursa olsun, bir dileğini yerine getireceğini insanlar duyduğunda üç kızılderili yola çıkmaya karar vermiş. Bunlardan biri St. John'dan Maliseet, diğer ikisi ise Old Town'dan Penobscot'luymuş. Yolları uzun, meşakkatliymiş. 7 yıllarını alan bu yolculuk sırasında başlarına gelmeyen kalmamış. Ama onun evine henüz 3 aylık bir yolları kalmışken, köpeklerinin havlamalarını işitmişler ve eve yaklaştıkça bu sesler daha da yükselmiş. Böylece büyük uğraşlardan sonra onu bulduklarında hoşça karşılanmışlar ve ağırlanmışlar. Oradan ayrılmadan ne istediklerini sormuş onlara. Onurlu ve sıradan bir insan ve iyi bir avcı olmadığı için evinden dışlanmış olan en yaşlıları, avcılıkta en üstü olmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine Glooskap ona bir flüt, daha doğrusu büyülü bir kaval vermiş. Duyan her kulağın tozunu alan ve her türlü hayvanatın çalanın peşinden gitmesini sağlayan bir kaval. Adam tanrısına teşekkür edip oradan ayrılmış. İsteği sorulan ikinci kızılderili birçok kadın aşığı olsun istemiş ve Glooskap kaç tane istediğini sorunca kaç tane olduğu önemli değil, yeteri kadar olsun da demiş. Tanrı bunu duymaktan pek hoşlanmamış ama yüzünde bir gülümsemeyle ağzı sıkı sıkıya kapalı bir çanta vermiş. Ona eve varana kadar açmamasını tembihlemiş. Böylece ikinci kızılderili de teşekkür edip gitmiş oradan. Üçüncü kızılderili neşe dolu ve yakışıklı bir gençmiş ama yüreği bir tek insanları güldürmek arzusuyla dolu, pek akıllı biri değilmiş. En çok ne arzu ettiği sorulduğunda, osuruk ya da geğirme gibi tuhaf ve şaşılası bir ses çıkarabilmek istediğini söylemiş. Bu sesler ilkel Wabanaki kabilesinde sıkça duyulurmuş. Bu sesleri duyan herkes öyle bir etkilenirmiş ki gülmekten kırılırmış. Ve Glooskap son derece iştenlikli davranarak ona, yendiğinde genç adamın aradığı mucizeyi yaratan bir tür büyülü bir kök vermiş. Ama Glooskap eve varanın dek onu ellememesini öğütlemiş. Mutlu olan adam teşekkürler ederek oradan ayrılmış. Oraya varmak 7 yıllarını almış olsa da geri dönmeleri sadece 7 gün sürmüş. Ama işlerinden sadece birine kısmet olmuş evini yeniden görmek. Bu, kavalı cebinde ve yaşadığı sürece ambarında geyik etinin eksik olmayacağını bildiğinden kalbi huzurla dolu olarak binbir zorlukla ormanlarda dolaşan avcıymış. Ama kadınlardan hoşlanan adama gelince, henüz hiçbir kadını elde edememiş olmanın endişesi içinde, Glooskap'in büyüsünün ne zaman işe yarayacağı konusunda son derece sabırsızmış. Henüz ormanın içinde, yarı yoldayken çantasını açınca, o anda içinden güzel mi güzel, kapkara, kıvılcımlar saçan gözleri ve dalgalanan saçlarıyla yüzlerce genç kız, beyaz güvercinler gibi etrafında uçuşup durmaya başlamış. Tutkuyla deliye dönmüş bir halde, kollarını boynuna dolamışlar ve karşılıklı kucaklaşırlarken onu öpücüklere boğmuşlar. Ama gitgide daha da bir kalabalıklaşmış, yoğunlaşmışlar. İhtiras içinde. Onlara bir parça nefes almak istediğini söylemiş ama karşılık alamayınca kaçmaya çalışmış ama ne çare. Böylece çırpınarak bir parça hava için bağırıp çağırarak havasızlıktan boğulup gitmiş. Ve yolu oradan geçenler onun ölüsünü bulmuşlar. Ama kızlara ne olduğunu bilen yok. Derken, üçüncü yerli mutlu bir halde yoluna devam ederken, ansızın Glooskap'in kendisine bir armağan vermiş olduğu kafasına dank etmiş. Ve Glooskap'in öğütlerini hiç aldırmadan kökü çıkarıp yemiş. Bunu yapar yapmaz, kusursuz, tuhaf ve mistik bir ses çıkarabilme gücüne kavuştuğunu fark etmiş. Bu ses dağlarda çınlamış ve ta ki kutsal bir baykuş tarafından yanıtlana dek uzaklarda yankılanıp durmuş ve genç adam bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşünmüş. Böylece neşe içinde hoplaya zıplaya bir kuş kadar mutlu yoluna devam etmiş. Ama an be an bu gücünü kaybetmekte olduğunu hissetmeye başlamış. Bir geyik görünce bir ok çıkarmış yavaşça, görünmeden yaklaşmış ve tam okunu fırlatacakken o vahşi dünya ötesi ses şeytanın çığlığı gibi patlayıvermiş ortalıkta. Geyik gidince genç avcı öfkelenerek sövüp saymış. Yarı baygın, bitkin bir halde Old Town'a vardığında her ne kadar ilk başlarda yerliler ona kıkır kıkır gülseler ve o bundan mutlu da olsa gülünecek bir tarafı kalmamış. Ama aradan günler geçtikçe insanlar bu şakalardan bıkmışlar ve ona aldırmaz olmuşlar. Popülaritesini kaybedince kendini toplumun sırtında bir yük olarak hissetmiş ve ormana giderek orada kendini öldürmüş. 1884 yılında Charles G. Leland tarafından kaydedilmiş bir efsaneden alınmıştır. Çakal Tavşanın Peşinde, Teva. İşte size Kokitilerin eş için yarışma hikayesinin bir versiyonu. Çakal bir sabah alışılmamış derecede enerji ve güç yüklü olarak uyanmış. Güneş tam ufukta kendini göstermeye başladığı sırada bir dağın yamacında koşmaktaymış. Koşarken kendinden daha aşağılarda hantal hantal yürümekte olan küçük bir cisim gözüne çarpmış. Kim olduğunu anlamak için aşağıya eğilince bunun Porsuk, Badger olduğunu anlamış. "Günaydın kardeş," diye seslenmiş. Porsuk da sessizce ona iyi sabahlar dilemiş. Çakal çoktan bir hinlik düşünmüş bile. Porsuk'tan iyi bir çıkar sağlamak için. Böylece ikili durup birbirlerini kollarlarken çakal, "Kardeş, ne güzel bir gün değil mi? Hadi böyle bir günü öyle başıboş dolaşarak harcamayalım ha? Ne dersin? Neden aramızda bir şeyine yarışma yapmıyoruz? Bütün günümüzü tavşan avlayarak geçirelim ve akşam avladıklarımızla burada buluşalım. Daha fazla tavşan yakalayan o gece diğerinin karısıyla yatsın. Ne dersin ha, Porsuk kardeş?" demiş. Porsuk'un ilk başta bunun pek iyi bir fikir olduğunu aklı yatmamış ama çakalın onu korkaklıkla suçlamasından çekinerek sonunda kabul etmiş. İki kafadar ayrı yönlere doğru hareket ederlerken çakal kaybetmeyeceğinden pek eminmiş. Bir yandan koşarken, bir yandan da Bayan Porsuk'la bir gece geçirmenin nasıl bir şey olacağını düşünüyormuş. Bir süre sonra gölgelik bir yerde ot kemirmekte olan bir kır tavşanı görmüş. "Yip yip yip!" diye bağırarak tavşanın peşine düşmüş. İşe bakın ki bu kır tavşanı da henüz uyanmış olduğundan ve deliğinden çıkalı pek zaman geçmediğinden o da enerji ve güç yüklüymüş. Dere tepe, çalı orman bir epey peşinden koşturmuş çakalı. Bütün bir gün boyunca kendi kendine "Bu kır tavşanı yeter de artar bile. Ağır, hantal ve miyop yaşlı porsuğu at etmek için. Bütün bir yıl boyunca uğraşsa bile tek bir şey yakalayabileceğini sanmıyorum." diye düşünen çakal kendine pek güveniyormuş. Böylece bütün bir gün akıp gitmiş. Tam gün batımından önce çakal sonunda tavşanı yorgun düşürüp yakalamış. Kendinden son derece emin bir şekilde Porsuk'la randevulaştığı yere koşmuş bir telaş. Bu arada Porsuk da kendine göre bir plan yapmışmış. Çakal'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra oralarda bir yerlerdeki tavşan yuvalarının olduğu yere koşmuş ve karşısına ilk çıkan yuvayı güçlü pençeleri ve kasları ile kazmaya başlamış. İlk denemede birkaç tane yarı uykulu tavşan ele geçirmiş. Bütün tünellerden geçtiğinde yakaladığı tavşanlar bir düzineyi bulmuş bile. Yakaladıklarını aynı hızla tünellerin üstünde yere sıralamış. Çakal daha kır tavşanının peşinden koşarken onun 12 tavşanı olmuş bile. Porsuk hiç telaş etmeden yakaladıklarını tek tek buluşma yerine taşımış ve çakalı beklemek üzere şöyle keyifle uzanıp yatabileceği bir gölgelik aramış. Çakal bitkin bir halde soluk soluğa elinde yalnızca bir tek kır tavşanı ile çıkıp geldiğinde pek şaşırmış. Çakal porsuğun yakaladıklarını görünce şeytanlığının geri tepmiş olduğunu anlamış. Çakal o geceyi kendi yatak odasının dışında porsuğun karısıyla sevişirken çıkardığı aşk seslerini dinleyerek geçirmiş. Bütün gece süren bu sevişmeler çakal kadının acıdan bağırış çağrışları ile geçmiş. Çünkü porsuğun can yakan, burgu şeklinde bir organı varmış. Çakalın bütün gece gözüne uyku girmemiş ve sabah olduğunda çakal kadın bütün gece çektiği acılar yüzünden suratı bir karış halde "Hey yaşlı adam, kendini pek akıllı zannediyorsun değil mi? Girdiğin iddiaları kaybeden sen, ahmaklıklarının cezasını çeken ise benim, demiş. Teua dilinden Alfonso Ortiz tarafından çevrilmiştir. Çakal beyaz adamın sırtından zengin olur. White Mountain apıçileri. Bir zamanlar çakal, o kamp senin, bu kamp benim gezerken, o ve başak, Bobcat, bir beyazın viski ürettiğini duymuşlar. Beraberce adamın evine gidip bir miktar viski çalmayı başarmışlar ve kısa bir süre koşup uzaklaştıktan sonra durup içmeye başlamışlar. Derken çakal, yeğen be, kendimi pek iyi hissetmeye başladım biliyor musun? Canım nara atmak istedi, demiş. Başak ise, olmaz, henüz beyazlardan yeteri kadar uzakta değiliz, demiş. Çakal, yeğen be, avazım çıktığı kadar nara atmak istiyorum, demiş. Tartışıp içmeye devam etmişler. Sonunda Vaşak, tamam be, at naranı ama biraz yavaş, demiş. Çakal yavaşça bir nara atmak niyetindeymiş ama daha ne olduğunu bile anlamadan ipin ucunu kaçırmış ve avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmaya başlamış. Bunun üzerine beyazlar gürültüyü duymuşlar ve hemen oraya koşmuşlar. Vaşak çakır keyifliymiş ama çakal burnunun ucunu göremeyecek haldeymiş. Beyazlar etraflarını sardığında Vaşak kalkarak bir hamlede en yakınındaki adamın üstüne atlamış, ikinci bir sıçramayla da diğer kalanların üstünden aşarak kirişi kırmış. Böylece ele geçirdikleri çakalı tutuklamışlar ve zincirleyerek kasaba hapishanesine tıkmışlar. Aradan bir süre geçtikten sonra ara sıra çakalı ziyarete gelen başağı da yakalamışlar ve her ikisini de zincirleyip içeri tıkmışlar. Bir gün iki mahkum bir takım beyaz adamların hapishanenin önünde at terbiye etmekte olduklarını görmüşler. Atların bir tanesi varmış ki yanına yaklaşmak bile olanaksızmış. Çakal, bu hayvanı eğerlemek benim için işten bile değil, diye böbürlenmiş. Hapishane gardiyanı çakalın sözlerini adamlara iletince onu içeriden çıkarıp ne yapabileceğini görmeye karar vermişler. Çakal atların gücünü iyi bilirmiş ve bu gücü atın üzerinde kullanabildiği takdirde hayvan ehlileşirmiş. Ata atlamış ve bir süre dolaştırmış hayvanı ve epey eğlenceli bir vakit geçireceğini düşünmüş. Hayvan huysuzlanmış ama çakal onu topuklarıyla dürtüklediğinde hareketsiz kalmış. Çakal, ata süslü püslü bir eğer takmalarını istemiş beyaz adamlardan. Adamlar tam istediği gibi yepyeni, tam donanımlı, şahane bir eğer getirmişler. Çakal, eğeri hayvanın üzerine atmış, bir güzelce bağlamış ve onu harekete geçirmeyecek kadar yavaşça tekmelemiş. Çakal, bu hayvanın aklında beyaz bir şahane yular ve baştan aşağıya gümüşlenmiş koşumlar var diye düşünmüş. Aslında at gitmeye hazırmış ama çakal onu dizginliyormuş. Adamlar harika bir yular takımı getirmişler ve ata giydirmişler. Çakal attan inerek, eğrin gözlerini bisküvi ve peynirle doldurmanızı istiyorum, demiş. At böyle istiyor. Bir de benim şöyle güzel bir beyaz gömlek ve yelek giymem, kocaman bir gösteri şapkası takmam ve belimin iki tarafında beyaz kabzalı tabancalar olması gerekir. At bunlardan hoşlanıyor. Ha, bir de gümüş mahmuzlar. At bir de bunları istiyor. Adamlar çakalın bütün bu istediği süsleri ve takıları getirmişler ve eğrin gözlerini yiyeceklerle doldurmuşlar. Çakal hemen atın üstüne binmiş, ileride kapının önünde birkaç Amerikan askeri durmaktaymış. Atı mahmuzladığı gibi atı dört nala askerlerin üzerine doğru sürmeye başlamış, güya atın kendisi gemi azıya almış gibi. Askerler geri çekilmişler ve at sırtında çakal kapıyı kırarak çıkmış ve gözden kaybolmuş. Daha sonra çakal bir pınarın kenarındaki bir ceviz ağacının altına oturmuş, peşinden gelmekte olduğunu bildiği askerleri düşünmeye başlamış. Ağacın dibindeki toprağı süpürüp düzlemiş ve cebindeki paraları ağacın dallarına asmış. Çok geçmeden askerler çıkıp geldiğinde onlara, ''Bakın beyler, size bu ağacı anlatayım. Bu ağaçta gördüğünüz gibi para yetişmekte ve ben de bu ağacı satmak istiyorum. Almak ister miydiniz?'' demiş. Askerler ilgi gösterince çakal, ''Paranın çıkıp olgunlaşması iki gün sürer. Bugünün hasılatı bana ait ama yarından sonrakilerin hepsi sizindir. Bu ağacı yük katırlarınız karşılığı size satarım.'' demiş. Çakalın aklı fikri tıkınmaktaymış ve katırların yiyecek yüklü olduğunu ümit etmekteymiş. Askerler ileri sürülen şartları kabul etmişler ve çakal yerden kocaman bir taş alarak ağacın gövdesine fırlatmış. Paraların çoğu yerlere düşmüş. "Gördünüz mü? Yalnızca öğlen vakti olgunlaşmakta paralar," demiş. "Ağacı tam öğlen vakti silkelemelisiniz." Ağaca tekrar vurmuş ve paraların diğer kalanları da dökülmüş. Paralar artık yerlerdeymiş ve beyazlar bunları toplayıp eğrin gözlerine doldurmakta çakala yardım etmişler. Bütün katırlarını ona vermişler ve çakal oradan ayrılıp yola düşmüş. Çakal bütün gün başka bir memlekete varana dek yoluna devam etmiş. Bu arada askerler ağacın dibinde kamp kurmuşlar, paraları toplamak için öğlen vaktini beklemeye başlamışlar. Neyse, vakit geldiğinde subay askerlere ağaca vurmalarını emretmiş ve adamlar bütün güçleriyle ağacı dövmeye başlamışlar. Ama para mara dökülmeyince subay, paralar belki içindedir diye ağacı kesmelerini ve içine açıp bakmalarını istemiş. Ne yapıp ettilerse de 5 kuruş bile bulamamışlar. Gece olduğunda çakalın katırları acıkmışlar ve anırmaya başlamışlar. Gürültüye kızan çakal, anırmakta olan bütün katırları son bir tane bile kalmaksızın vurup öldürmüş. Böylece çakal, bir beyaz adamın evine vardığında ondan bir eşek satın almış. Çakal, şimdi de dolandıracak bir başka birini düşünmeye başlamış ve derken eşek aklına başka fikir getirmiş. Dağdaki eski köyüne geri dönerek eşeğin kıçına bir sürü para sokmuş ve eşeği tekmelediğinde bütün bu paralar eşeğin kıçından ortalığa saçılmış. Bunu bir kere daha denemiş ve aynı sonuca ulaşmış. "Bu eşek bana dünyanın parasını kazandıracak," diye geçirmiş aklından. Çakal paralarını eşeğin kıçına doldurduktan sonra köye doğru yola çıkmış. Oraya vardığında reisin karşısına çıkmış. "Şu harika eşeğe bir bakın hele. Bu hayvan para sıçmakta ve bunu her gün yapmaktadır," demiş. Çakal hep Çiriçahua aksanıyla konuşurmuş. Reis, "Görelim bakalım," demiş. "Tamam, kendi gözlerinle gör bak şimdi. İlk çıkan para benim, geri kalanlar senin." Çakal, eşeğin karnını tekmelemeye başlayınca paraları ortalığa saçılıvermiş. Hemen toplamış yerden dökülen paraları. "Artık senindir eşek," demiş. "Yarın aynı vakitte gene tekrarlayacaktır bunu." Dünyanın parasını vererek satın almışlar eşeği ve çakal hemen oralardan toz olmuş. Ertesi gün beyazlar aynı vakit geldiğinde eşeği orta yere getirip tekmelemeye başlamışlar. Eşek tekmeleri yiyince karnına sıkı bir osuruk attırmış. Hayvanı bütün gün tekmeleyip durduktan sonra, "Yahu kesip şunu içine bakalım," demişler. Eşeği kesip de içine baktıklarında paranın zerresini bile bulamamışlar. 1939 yılında Granville Goodwin tarafından anlatılmıştır. İktome yanlışlıkla karısıyla yatar. Brulesiu. İktome halinden hiç memnun değilmiş. İçi içini yiyormuş. Karısına bakarak, "Bu kadın da amma yaşlandı ha. Pek de çirkinleşti. Suratı buruş buruş oldu. Gözleri neredeyse karnına değecek. Kurudu kaldı kadıncağız. Böyle bir kadınla yatağa girmenin ne tadı kaldı ne tuzu. Genç, güzel bir kız bulmalıyım artık kendime. Çok geçmeden taze bir bayanla birlikte olmalıyım," diye düşünmüş. Karısı da o ara ona bakmaktaymış. Onu iyi tanırmış ve aklından geçenleri kolayca anlarmış. Kendi kendine, "Şu benim ciğeri 5 para etmez kocama da bakın bir hele," diye düşünmüş. Aklı fikri şöyle genç, güzel bir Winch'in halada. "Benimle yatmıyor bile. Ben ona gösteririm gününü." İktome, "Eh, ben şöyle çıkıp bir gezineyim bari," demiş. "Yapacak işlerim var." Karısı, "Hiç şüphem yok," demiş. İktome, baştan çıkaracak şöyle genç bir kız aramaktaymış. Sonunda hoşuna giden birine rastlamış. Genç ve güzel, güleç yüzlü, duru, kaymak tenli bir kızmış bu. Üstünde geyik derisinden şahane bir elbise varmış. Elbisesine minicik ziller takılı olduğundan, yürürken kulağa hoş gelen sesler çıkarıyormuş. İkto, "Hah, bu tam bana göre," diye düşünmüş. "Bu geceyi birlikte geçireceğim kız bu işte." Kıza yaklaşmış ve, "Güzel, genç Winch'in hala, önünde durmakta olduğun bu çadır senin mi?" diye sormuş. Kız gülüp geçmiş. "Sana verebileceğim pek güzel şeylerim var benim." Kız gülüp geçmiş. "Bu gece herkes yattıktan sonra gizlice süzüvereceğim çadırına. Girişte sol tarafta yat, emin." Kız gülüp geçmiş. İktome, Yatakta pek iyiyimdir, diye böbürlenmiş. Seni beklemekte olan zevklerin farkında değilsin. Kız gülüp geçmiş, İktome'yi hiç ciddiye almamış. Pek komik bulmuş. Ama İktome, onun bu kahkahalarından razı geldiği anlamını çıkartmış. Eh, ben gideyim artık. Bu gece seninle aşk yapacağım. Unutma ha. Girişte sol tarafa yatışacaksın. İktome'nin karısı çadırından bütün olup bitenleri izlemiş bu arada. İkto gittikten sonra kadın kalkıp kızın yanına gitmiş. Vinç'in hala, demiş. Bu ciğeri beş para etmez adam sana yatma önerisinde bulundu değil mi? Kız neşe içinde gülerek, evet, demiş. Biliyordum. Burada, bu çadırda mı? Evet, bu çadırda. Nerede yatıyorsun? Benden girişte sol tarafta yatmamı istedi. Vinç'in hala, gel seninle yer değiştirelim. Giysilerimizi de değiştirelim. Kız, peki karşılığında bana ne vereceksin? Diye sormuş. Ne mi? Bu mavi kırmızı boncuklarla süslü şahane gerdanlığa ne dersin ha? Başka? Şu nadide deniz kabuklarından yapıma tokaları da veririm. Amanın, bunlar ne güzel şeyler böyle. Tamam, bu gece yer değiştirelim seninle. Böylece, Vinç'in hala, İkto'nun karısının giysilerini geçirmiş sırtına ve gidip onun çadırında arkasını dönüp uyumuş. Bu arada İkto'nun karısı da kızın çadırına girip yatmış. O gece herkes uykuya daldıktan sonra İktome gizlice süzülüvermiş güzel kızın çadırına. Sol tarafta bir kadının oynaştığını görmüş ve zil seslerini duymuş. Hemen o tarafa doğru çökmüş. ''Hey güzel kız, benim İktome, sevgilin.'' diye fısıldamış. Karanlıkta bir kıkırdama sesi duyulmuş. ''Ah güzel kız, dudakların ne kadar taze, hiç moruk kırımınkilere benzemiyor.'' Tekrar kıkırdamalar duyulmuş. Ah güzel kız, ne kadar ateşlisin sen böyle. Ne coşkulu bir sevişme tarzın var. Öyle ölü gibi yatmıyorsun, karımın yaptığı gibi. Kıkırdamalar artarak devam etmiş. Oh be, organın ne kadar sulu, ne kadar kaygan. Karımınki gibi kupkuru değil. Kıkırdamalar daha da bir artmış ve kıvranıp oynaşmalar başlamış. Oh be, ne kadar zevkliydi. Oh be, evet, gerçekten keyifliydi. Eh artık gitmeliyim. Belki de kısa bir süre sonra tekrar ederiz bunu. Son bir kıkırdama daha duyulmuş. İkto, yahu bu Vinç'in hala kıkırdamaktan başka bir şey için açmaz mı acaba o ağzın diye düşünmüş. Ayaklarını sürüyormuş yürürken. Sessizce evine gitmiş çünkü seviştiği kadın canını çıkartmışmış. O çadırına gidene dek kızla karısı tekrar yer değiştirmişler. Artık olması gereken yerdeymişler. İktome gelip karısının yanına uzanmış ve uyuyakalmış. Sabah uyandığında karısı çoktan kalkmış, ortalıklarda dolaşıyormuş. Yaşlı kadın, demiş, çok açım, bana şöyle iyi bir yemek hazırla. Karısı, işte al sana iyi bir yemek diyerek elindeki çapayı olanca gücüyle kafasına geçirmiş. Dur be, dur çılgın kadın, ne yaptığını sanıyorsun? Demek dudakların taze değil ha, demiş ve bir tane daha patlatmış. Ah, ah, ah, acı bana ne olursun. Demek derin buruşukmuş ha? Enik onu girişmiş kocasına. Ah, ah, yapma, dur, canım acıyor, dur. Demek göğüslerim neredeyse karnıma değiyormuş ha? Darbeler gitgide ağırlaşıyor, sertleşiyormuş. Ah, ah, öldüreceksin beni yahu. Demek ateşli biri değilmişim ha, sana göre. Öyle ölü gibi yatıyormuşum ha? Sonunda iyi bir tane daha patlatmış. Ah, öldüreceksin benim. Demek içim kurumuş, keyif verecek kadar sulu değilmişim ha? İktome'ye daha da sert vuruyormuş. Acı bana, artık senden başka kimseyle yatmayacağım. Kadın, seni yalancı diye bağırıp indirmeye devam etmiş. İktome en sonunda yarı büklüm çadırdan sıvışmayı başarmış. Karısı peşinden yetişir korkusuyla deli gibi koşmaktaymış. Bir epey uzaklaştıktan sonra durmuş. Her yanı öyle bir ağrıyormuş ki kolunu kıpırdatacak hali yokmuş. Onuru da kırılmışmış üstelik. Demek çirkin, kocamış karımla yatmışım ben ha diye düşünmüş. Demek bana oyun oynadı. Aman tanrım, hissiyatımı yitiriyorum demek ki ben. Demek dikkatli olmazsam bir dahakine bir ejderha kadınla da yatabilirim ben. Gelecek sefere daha açmalıyım gözümü. Bir süre sonra iyice acıkmış. Kimse ona yiyecek vermemiş. Bunun üzerine süklüm püklüm çadırına geri dönmüş. Karısına yağ çekerek, tatlı diller dökerek içeri girmiş. Yaşlı kadın, sen hala en güzelisin. Gel barışalım. Seni dün gece iyi bir tatmin eden ben değil miydim sanki? Kahvaltıda ne var? hep beraber toplanılıp oturulan bir kamp ateşi sırasında 7 Temmuz 1971 yılında Richard Erdos tarafından kayda alınmıştır. Pine Ridge, Güney Dakota. 34. ayrımın sonu, sayfa 486.